emeklilere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz. İşte birlikteliğimiz başladı. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz programı. Bugün de sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ali Serin ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz, birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz her zaman olduğu gibi programımıza. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Şu dakikadan itibaren Hayatın Sesleri'ne hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları aynı zamanda sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim.
Sen düşlerin gözü, sen yarının sözü, ah canım benim, son yanım benim. Sen yarının sözü, ah canım benim, son yanım benim. Sevdaya güven, ah canım benim, son yanım benim. Diren, sevdaya güven, ah canım benim, son yanım benim. Yaşanmamış günlerim gibi, ya yarımsın ya canımsın ya sızımsın yar. Yar, sol yanım yanar. Yar, sol yanım yanar.
onu gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizler müziğimizi dinlerken biz de hemen konuğumuzu stüdyomuza aldık. Kurumumuzun iş yeri hekimlerinden Sayın Ebru Cengiz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, şimdi insan vücudunu ve sağlığını etkileyen en önemli nedenlerden biri de sıcak soğuk değişimleri. Ani hava şartları her insanda farklı etkiler yaratıyor tabii. Psikolojik ve hormonal dengemizi bozabildiği gibi grip, nezle de olabiliyoruz. En çok karşılaştığımız grip nezle midir? Ki başladı herhalde değil mi?
Tabii başladı. Asıl gripi mevsime biraz girdik. Daha ileriki tarihlerde görüyoruz artık, böyle Aralık Ocak gibi birkaç yıldır.
Nezleyle
birazcık
başladık.
Kaydı. Evet, nezleyle başladık. Nezle soğuk algınlığı, ama biraz daha hafif biliyorsunuz. Hani grip daha ağır seyrediyor ama sonuçta etken aynı. Etken virüs dediğimiz. Evet. Yani virüslerin sebep olduğu hastalıklar. Evet, immün sistem düştüğü zaman hani bunları görme olasılığımız artıyor diyeyim. Bu mevsim geçişlerinde de sizin de belirttiğiniz gibi hormonal değişikliklerimiz olsun, ısı değişiminde vücudumuzun da tabii adapte olmak için verdiği bir çaba var. Dolayısıyla immün sistemimiz düşüyor aslında. İmmün sistem düşünce de bütün enfeksiyonlara açık hale geliyoruz.
Evet.
Dolayısıyla da hani nezle, grip, işte viral enfeksiyonlar her türlü, onlar da riskimiz artıyor. Görmeye de başladık.
Başlıyoruz. Şimdi risk grubundakilerden birazcık söz edelim. Pazartesi günü okullar başladı. Dolayısıyla çocuklar en büyük risk altında ve 65 yaş üzeri galiba, değil mi?
Aslında hani iki grupla da baktığımızda immün sistemin hani tam gelişmemiş ya da immün cevabın tam yeterli olmadığı hasta grupları.
Evet.
Artı toplu yaşam. Tabii hani hava değişimiyle beraber kapalı mekanlara geçişimiz oldu. Hani Ankara'da, diğer yerleri pek bilmiyorum ama burada hava serinledi.
Serinledi. Ama 65 yaş üzerindekiler çok fazla dışarıyla temas etmezler.
Sonuçta toplu yaşanan yerlerdeler ve bir şekilde enfeksiyonlar hani birileri tarafından getiriliyor.
Taşınır.
Bakıcıları olabilir, işte
aile
beraber yaşadıkları aile fertleri olabilir. Zaten hani 65 yaş üstünde şey de vardır. Hani immün sistemde bazı vitaminlerde de mesela hani emilim azalır. Yaşla beraber bir takım değişiklikler oluyor ya. İmmün sistemde zaten birazcık sıkıntılı oluyor. Hani sağlıklı, evet, genç, erişkin gibi olmuyor ve enfeksiyonlara yatkınlık da artıyor tabii. Yani aynı zamanda tabii yaşla beraber KOAH olsun, işte şeker hastalığı olsun, tansiyon hastalığı gibi bir takım hani kronik hastalıklar dediğimiz hastalıklar bu yaş grubunda, yaş arttıkça kronik hastalıklar da artıyor. Dolayısıyla da immün sistemimiz de çok sağlıklı çalışmadığı için dolayısıyla viral enfeksiyonlara da daha açık hale geliyoruz.
Evet, tabii bunlar takip edilip kontrol edilmedikçe, düzenli ilacı kullanılmadıkça zatüreye kadar, KOAH'a kadar sizin de söylediğiniz gibi götürebiliyor tabii.
Özellikle grip çok sıkıntılı seyrediyor. Hani hiç arzu etmesek de, hani bunu söylemeyi bile arzu etmiyoruz ama hani ölümcül sonuçlar bile doğurabiliyor. Çok daha şiddetli olabiliyor hastalarımızda. Bunun için de zaten diyoruz ki hani 65 yaş üstü mutlaka grip aşısını yaptıralım diyoruz.
Evet. Peki gelelim o zaman grip aşısına.
Ha, direkt.
Çünkü Ekim ayındayız. Ne zaman başlıyor aşı?
Artık başlama zaman. Yani hani Eylül-Ekim ayları gibi deriz. Ekim ayı işte çok uygun bir zaman. Zaten koruyuculuğu biliyorsunuz aşılarımızın 6 ay 1 yıl şeklinde değerlendirilir. Yani yılda bir geçmiş bir önceki yıl ki çok gördüğümüz etken suçlarla yapılır aşılar. Ve özellikle de yaşlı hastalarımızda yalnız hani koruyuculuğun daha fazla olması için hani daha erken yapmayalım, Ekim gibi mutlaka yapalım deriz. Aşıya cevapları da tabii 65 yaş üstünde birazcık daha az olabiliyor hani o genç erişkinlere oranla diyeyim. Onun için hani Ekim gibi mutlaka aşı yaptırmakta fayda var.
Evet, ama Ekim ayını geçirmesinler diyorsunuz.
Evet, ama hani bir şekilde yapamadık, yapılmadı. Gribe de yakalanmadık.
Kasım'ın başında da kalabilir.
Evet, o zaman da kalabilir. Zaten koruyuculuğu aşının 2 hafta içinde başlıyor. Yani 2 hafta sonrasında başlıyor grip
evet.
aşısının koruyuculuğu.
Şimdi az önce söylediğiniz gibi o grip olmamak gerekiyor. Ya da grip olunduysa o dönemi atlatmak gerekiyor.
Tabii,
aşı olmak için
aşı,
galiba değil mi?
Özellikle ateşli hastalık geçiriyorsak ateşli hastalığımızın tamamen geçmesini bekleyelim ve 1 hafta daha geçirelim, ondan sonra mutlaka aşımızı yapalım diyoruz.
Evet.
Hani herhangi bir enfeksiyonumuz varken, ateşli bir enfeksiyonumuz varken özellikle grip aşısını önermiyoruz.
Evet. Peki çocuklar, gençler ya da erişkinler için aşının nasıl bir etkisi
6
var? Onlar da olmalılar mı?
Tabii ki 6 aylıktan itibaren hani grip aşısı öneriliyor, gebelerde de öneriliyor. Zaten kronik hastalık varsa mutlaka öneriyoruz. Zaten hani 6 aylık bir çocuk bir çocuk uzmanının kontrolünde olması gerekir. Zaten büyüme, gelişim takibi açısından da mutlaka çocuk uzmanıyla görüşüp aşılamanın hani en doğru aşılamayı doğru zamanda yapmak lazım.
Evet.
Aynı zamanda gebelerde de 3 aydan sonra grip aşısı öneriliyor genellikle. Onlara da mutlaka kadın doğum uzmanıyla takipte oldukları uzmanla görüşerek aşılamalarını öneriyoruz.
Evet. Şimdi koruyuculuğu hep tartışılır ama çünkü bir önceki senenin virüsüne karşı üretilmiştir. O sene karşılaşılacak virüsler daha farklı olabiliyor tabii ki,
tabii
hani
ki
değil mi?
%100 hani grip aşısı olduk artık grip
olmayacağız.
Yok öyle bir şey
yok.
Şey yok. Ama hani zaten eğer grip geçirirsek ve belli bir yaşın üstündeysek ya da hani çocuklarda da dediğimiz gibi o kadar sıkıntılı tablolar görebiliyoruz ki hani biraz önce de dediğimiz yani ölümcül bile seyredebiliyor. Buna zatüre ekleniyor, işte sinüzitiniz ekleniyor, kulakla ilgili enfeksiyonlarınız eklenebiliyor. Dolayısıyla hani hastalık bir de grip immün sistemi iyice düşürüyor. Sonuçta bunun üstüne bakteriyel enfeksiyonlar dediğimiz ikincil enfeksiyonlar eklenebiliyor. Sonuçta görebileceğimiz tablo o kadar sıkıntılı ki %60, %70 korusa bile bunu yaptırma yönünde görüş bildiriyoruz.
Evet. Şimdi o zaman koruyuculuğu %60, %70 dedik. Bu süresi ne kadardır? Bir sonraki seneye kadar korur mu?
6 ay 1 yıl arasında ama bunda tabii kişinin yaşının önemi var. Hani bünyesel olarak oluşturduğu cevabın önemi var. Bireysel faktörler etkili tabii ki. Ama 6 ay 1 yıl aralığı diye düşünüyoruz genel anlamda. Özellikle de 65 yaş üstünde 6 aymış gibi değerlendiriyoruz.
Evet, fayda var. Şimdi gelelim birazcık da beslenmeye. Beslenmenin de tabii ki bu aylarda çok büyük anlamı ve önemi var. Düzenli spor belki de buna eklenirse. Çünkü havaların soğumaya başlamasıyla birlikte dedik ya hani o güneş azaldı ısısı ve ışığı. Dolayısıyla hava erken karardı. Birazcık depresyon hali de mümkün herhalde değil mi?
Psikolojik de rahatsızlıkların en fazla atak yaptığı dönem bahar aylarıdır. Hani bu özellikle sonbaharda
geçişte. Halbuki düşününce
geçişte,
kış diye tahmin edilebilir belki
yok,
ama.
Yok geçiş dönemleridir. Geçiş dönem. Mide bağırsak hastalıkları artar bu dönemde. İşte depresyonlar artar. Uyku bozuklukları yani hiçbir şeyiniz olmasa bile uyku bozuklukları, yataktan işte yorgun kalkma, daha çok uyuma isteği, genel anlamda istek sizlikler. Hani hepsi birbirine eklenir. Bu bahar dönemleri aslında vücut olarak da hani yazdan çıktık hani sıcaktan,
evet.
iklim değişti. Vücut ısımızı ayarlamaya çalışıyoruz.
Halbuki daha enerjik olmamız lazım sanki değil mi? Her şeyi depoladık ama bir anda bitti.
İşte tatil de bitti. Evet. Modumuz da düştü.
Dolayısıyla motivasyon düştü.
Evet.
Evet. Peki neler yiyip neler içmeliyiz acaba gribe yakalanmamak
için? Aslında kaliteli yaşamak.
Evet.
Hani normal hani sadece nezle grip için değil. Hani her zaman yapmamız gereken şey kaliteli yaşayalım, kaliteli yaşlanalım.
Kaliteli yaşamdan
doğru beslenmek,
nedir? Doğru beslenmek,
egzersizler. Hani mümkün olduğunca zaten doğal beslenme tarafındayız. hep beraber. İşte D vitaminini önemsiyoruz gıda olarak. Hani güneş alamıyoruz ama işte balıktır, yoğurttur, peynirdir.
Ki balığın artık mevsimi
başladı. Açıldı. Bu taze sebze, meyve, yeşillikler, çiğ salatalar, onları oldukça fazla hani mümkün olduğunca tüketelim. Eğer işte böbreğimizde ya da tabii diyet gerektiren hastalıklar var, böyle söylüyoruz ama dinleyenlerimiz arasında yiyemiyorum ki diyenler elbette vardır.
Evet.
Ya da bir şeker hastası dinleyicimiz olabilir. Ona da hani günde 2-3 meyvenin üstüne çıkaramayız ama C vitamini açısından zengin, işte mevsimi de başlıyor. Mandalinler, portakallar, greyfurtlar, dediğimiz gibi yeşil salatalar. Mutlaka C vitamini yönden fazla birazcık arttırmakta fayda var.
O zaman salatayı soframızdan eksik etmiyoruz.
Mutlaka. Zaten etle beraber sebze alımını, salata alımını zaten hani mutlaka önerdiğimiz bir şeydir. Fakat yoğurtlu ve işte kalsiyum içeren gıdalar demir alımını engeller. Onun için öğünlerimizde bu kırmızı et olsun, balık olsun, yani demir içeren gıdalar aldığımızda hani bizim Türk mutfağında ayranlar hep yemekle beraber tüketilir ama aslında gıdanın içindeki demiri bağladığı için emilimini bozuyor. Onun için biz o yoğurt ve ayranları mümkün olduğunca ara öğünlerde almaya çalışalım. O etin yanında mutlaka salatamızı alalım ve düzenli tabii ki egzersiz yapalım.
Evet, düzenli egzersiz derken tempolu. Aynı tempoda bir yürüyüş bile yeterli herhalde,
aslında
değil mi?
Aslında tabii en çok önerdiğimiz egzersiz yürüyüş. Eğer hani yürüme şansımız varsa en doğalı, işte eklemlere zarar verme ihtimali olmayan, hani herhangi bir ağırlıkla çalışmıyoruz, yürüyüş bandı gibi herhangi bir direnç uygulayan işte eklemlerimize zarar verecek bir şeyle çalışmıyoruz. Dolayısıyla hani en ucuz, belki de en kolay, hani bir yere gidip yapmanız gerekmiyor. Onun için hani en ulaşılabilir spor ve sürdürülebilir spor bizim için, herkes için en uygun olduğunu düşünüyoruz. Zaten stres de immün sistemi baskılayan bir şey. Eğer spor yaparsak serotonin salgılatıyoruz vücutta, mutluluk hormonu dediğimiz hormon. Dolayısıyla stresi azalttığımız için de vücutta hani immün sistemi desteklemiş oluyoruz. Haftada 3 ya da 4 gün deriz en az 45 dakika yürüyüş.
Evet, tempolu bir şekilde yürüyorlar, dengeli besleniyorlar ama bunları yapmayıp da canım ben vitamin alırım, bir şekilde geçiştiririm, hasta da olmam deyip dışarıdan alınan vitaminler konusunda neler söyleyeceksiniz dinleyicilerimize? Çünkü artık çok fazla vitamin kullanmaya başladık. Aa, ben şunu kullanıyorum, bana çok iyi geldi, sen de kullan, sen de dene gibi devam ediyor çünkü tüm bunlar.
Aslında bu bir sektör, hani vitamin.
Evet.
Ama şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Eğer sağlıklı bir erişkin isek, her şeyi yiyip içebiliyorsak, kronik bir hastalığımız yoksa, bir emilim bozukluğumuz yoksa ya da diyet sebebiyle bir şey, hani bir gıdayı almama gibi bir durumumuz yoksa eğer, o zaman zaten hani aldığımız o beslenmemiz, normal öğünlerimiz bizim için en doğalı ve en sağlıklısı. Ama hani immün sistemi destekleyelim dediğimiz zaman da tabii ki A vitamini olsun, C vitamini olsun, vitaminlerle desteklenebilir mi? Elbette, ama doğal olanı tercih etmekten yana bir duruşum var benim.
Evet.
Fakat bu arada dinleyenlerimize mutlaka B vitamini baktırmalarını söyleyelim. Hı hı. Hani ciddi anlamda eksikliklerini görüyoruz çünkü 65 yaş üstü deyince hani emilim de B vitamini açısından azalıyor.
Bir de unutkanlık başladı. Unutuyorum bir şey, değil mi?
Evet,
B vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor genelde galiba.
Hatta Alzheimer'da bile hani artık yapılan çalışmalarda hani onun bile seyrini kötü etkilediği eksikliğinde, hı hı, ya da hani bir takım işte demans gibi hastalıklara alt zemin hazırlayabildiği söyleniyor. Onun için hani bir baktırmakta fayda var. Yaz bitimi, hani eğer imkanımız varsa ben D vitaminine de baktıralım isterim.
Hani ne kadar ondan almışız, ne kadar depolamışız?
Evet, en azından şu anda yeteri kadar D vitaminimiz var mı? Hani yaz sonu vücudumuzda en fazla olması gereken dönemde. Zaten bu dönemde eksiklik varsa mutlaka desteklenmesi gerekiyordur. Gerekiyor, evet. Önemli olan bizim için vücutta tespit ettiğimiz eksiklikleri hani tıbbi anlamda dışarıdan yerine koyalım. Ama onun dışında doğal olarak mümkün olduğunca gıdayla almaya çalışalım.
Şimdi vitaminler de tabii hastalıklar gibi herkes aynı şekilde etkilemiyor. En çok gripten, nezleden, belki kronik hastalar daha fazla etkileniyor. Bağışıklık sistemi düşük olduğu için belki de. Bunun için hemen vitamine değil de doğal yollara ilk önce başvurmaları gerekiyor diyorsunuz.
Tabii ki. Tavuk suyunda çorba diyoruz efendim. Gripte. Öncelikle. Evet. Hani bunlarda mutlaka belirtmek istediğimiz şey nezle, soğuk algınlığı, grip. Bunların hepsi viral enfeksiyondur. Antibiyotikler hiçbir işe yaramaz. Üstelik vücudumuzda hani yararlı bakteriler vardır. Onlara da zarar verdiği için işte bağırsak sistemimizi bozabilir mesela. Dolayısıyla yararı olmadığı gibi zarar verir yanlış zamanda gereği olmayan antibiyotik kullanmak. Hani hastalarımızda en çok karşılaştığımız şey bu dönemde ay bu 3 gün sürdü, 5 gün sürdü bu antibiyotiksiz olmayacak diye.
Zaten yanlış grip işte. İçin nezle için ilaçlı 7 gün ilaçsız bir hafta demezler mi?
Kesinlikle öyle. Ama hani bir şekilde bir hafta 10 gün sürüyor nezle, soğuk algınlığı bile ki grip dediğimizde daha yüksek ateşle daha uzun seyirli gidebiliyor. Ama bunlarda da hani doktora gidelim. Evet bir haftadan baktık ki biraz daha uzuyor iş, ateşimiz yüksek gidiyor, nefes darlığımız var. Mutlaka hekim arkadaşlarımıza gidelim ama hani antibiyotiksiz olmuyor, şunu da alalım demeyelim. Bir de grip ilaçlarına değinsek hani diye düşünüyorum.
Evet lütfen değinelim, vaktimiz var daha.
Güzel bir şey var, grip ilaçlarımızın içinde pseudoefedrin dediğimiz bir etken madde
nedir
var.
Nedir o?
Bu hani kanlanmayı düzeltir aslında grip ilacı aldığımızda ay deriz burnumuz da güzel açıldı. Ama bu pseudoefedrin dediğimiz madde tansiyonu yükseltir, çarpıntı yapar. İşte glukom gibi gözle ilgili bir takım hastalığımız varsa göz tansiyonumuzu yükseltebilir. Hani piyasada her ne kadar grip ilaçları artık reçetesiz satılmıyor olsa bile hani komşumuzdan, yan masadaki arkadaşımızdan hani bir şekilde ulaşımı kolay. Çünkü hani reçete edilmiş ve sonuna kadar kullanılması gerekli değildir grip ilaçlarının. Semptomlar düzeldiği zaman bırakabilirsiniz deriz hastalarımıza zaten. Ve biz bunları hani verirken hastanın öyküsünü çok iyi sorgularız. Kalp hastalığı var mıdır, işte çarpıntısı var mıdır, tiroidi var mıdır, tansiyonu nasıldır diye sorgulayıp öyle veririz. Bunların grip ilaçlarını 65 yaş üstünde ya da tansiyon ilacı kullanıyorsanız tansiyonunuz 2 birim kadar yükseltir. Göz tansiyonunuz varsa işte... sistemik bazı hastalıklarda mesela ağız kuruluğu vardır. Ağız kuruluğunu iyice artıracaktır. Dolayısıyla hani grip ilaçlarının yan etkileri çok fazladır. Bazı hastalarda baş dönmesi yapabilir. Kimisi der ki aldım mı işte uykum geliyor, başımı kaldıramıyorum. Sürekli uyku yapıyor. Aslında bu uyku yapan bu dediğimiz etken maddeden kaynaklanır. Bazı hastalarımız da der ki o ilacı aldığım zaman hiç uyuyamıyorum, huzursuz oluyorum, sinirli oluyorum. Bu da ilacın yan etkisidir. Dolayısıyla hani grip ilaçları söylenildiği kadar hani böyle ulaşabilir olduğu kadar masum ilaçlar değil. Değil onun yani. İçin zaten reçetesiz satılmıyor aslında. Bütün dinleyicilerimizden özellikle rica ediyorum ki hekimlerine danışmadan grip ilacı almasınlar. Hani parasetamol etken maddesi olan piyasada dünyanın her yerinde vardır. Parasetamol 500 miligram içeren tabletler vardır. Ağrı kesici, ateş düşürücü olarak. En uygunu budur. Lütfen hani ateşi...
Bunun dışında
hani hekimle görüşmeden lütfen grip ilacı diye diğer ilaçları almayalım.
Doğal yollardan beslenerek atlatmaya çalışalım. Onun dışında hekime danışıyoruz. Vitamin dahi kullanırken.
Kesinlikle.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Bizlerle
ederim.
Bizlerle birlikte olduğunuz bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Sağlıklı günler dileyelim.
Evet, hepinize sağlıklı günler. Sağ teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun iş yeri hekimlerinden Sayın Ebru Cengiz konuğumuzdu. Kendisini teşekkürlerimizle uğurluyoruz ve Hayatın Sesleri'ne başkentten devam ediyoruz.
Geçti gözyaşları kaldı çimende, gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeli eser yırtar eteğini gülüm, güle baktıkça çırpınır yüreği bülbül. Ne zaman başladı dönmeye, kimse bilmez, kimse bilmez. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye, kimse bilmez, kimse bilmez. Yaşları kaldı çimende, gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeli eser yırtar eteğini gün, güle baktıkça kimse bilmez, kimse bilmez. Bu yıldızlı gökler ne zaman, ne zaman başladı dönmeye, kimse bilmez, kimse bilmez.
Zihin vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. En sevdiğiniz köşelerimizden biri biliyoruz. Profesör Doktor Sayın Sinan Canan yine bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhaba. Enbey'in Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Evet. Bugün sosyal medyayı konuşacağız. Çünkü teknoloji artık hayatımızın her yerinde, her alanında. Akıllı telefonlarla hemen her istediğimiz bilgiye anında ulaşmamız mümkün tabii. Her türlü bilgiyi de bulabiliyoruz, paylaşabiliyoruz. Gazete okumaya kadar. Ama beynimizi çok mu fazla yoruyoruz acaba?
Benim en fazla anlatmaya çalıştığım konulardan bir tanesi. Bu konuyu açtığınız için öncelikle teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz.
Çünkü çağımızın sorunu. Bir kere bilgisayarı, interneti, bu yoğun bilgi akışını biz icat ettik. İnsan yapımı bir şey. Fakat beynimiz buna hazır değil. Çünkü doğal ortamında yüz binlerce senedir hiç böyle bir veri akışıyla karşılaşmamış bir beyinden bahsediyoruz. Biliyorsunuz biyolojik uyum süreçleri canlılık tarihine baktığınızda yüz binlerce milyonlarca sene sürüyor en hızlısı. Biz birkaç senede mesela 2000'lerden itibaren internet evet. hayatımıza girdi. Birkaç yıl içerisinde
o zaman o tarihten şey... itibaren doğan çocuklar biraz daha şanslı bize göre. Değil. Onun içine doğdular değil
öyle
mi?
Öyle değil. Onu söyleyeceğim. Çünkü doğduğumuzda o milyonlarca yıllık devrelerle birlikte doğuyoruz. Yani doğada bizi hayatta tutmak için ayarlanmış devrelerle doğuyoruz. Tabii ki çok büyük bir öğrenme kapasitemiz, çok büyük bir başa çıkma ve uyum kapasitemiz var insanoğlu olarak. Bunda adeta zirvedeyiz diğer canlılara göre. Ama bizim de bir sınırımız var. Bu sınırda özellikle işte son 5-10 yıldır internetin negatif yönlerine dair yapılan araştırmalarla yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bir kere şöyle bir şey, ben genellikle bu konuda konuşurken hani internet falan çok olumsuz mu, sosyal medya çok olumsuz mu? Hayır, muhteşem faydaları da var. Fakat bizim insanoğlu olarak bazı hani böyle raydan çıkarıcı özelliklerimiz
ayarımız
var.
Yok.
Abartıyoruz evet. Abarttığımız zaman da bu çok büyük fayda bize büyük bir zarar olarak dönebiliyor.
Boşanma sebebi olabiliyor her, şey. Her şeyden.
Yani bakın normalde haber almak bir canlının hani yaşamda kalma olasılığını çok destekleyen iyi bir şeydir. Fakat yemeden içmeden kesilip sosyal ilişkilerinizden feragat edip haberler peşinde koşmaya başlıyorsanız bu sizin için artık...
Ama orada kendilerini çok daha sosyal zannediyorlar. İşte, bin o. küsur belki arkadaşla.
Aynen. Şimdi önce
ama
sosyal medyadan gireyim istiyorsunuz. Evet, bakın, oradaki sıkıntı şu. Dunbar diye bir araştırıcının ismiyle bilinen, bir antropoloğun ismiyle bilinen bir sayı vardır. Çok meşhurdur internette. Dunbar sayısı denir buna. Bir canlının beyni ne kadar büyükse o kadar fazla... kalabalık bir sosyal ortamdan başa çıkabiliyor. Şimdi maymunlara falan bakıyorsunuz. Onların beyni de diğer canlılara göre çok büyük ama insana göre çok küçük de beyinleri. Bizim üçte birimiz kadar beyni vardır bir şempanzenin. Ona rağmen bir şempanzenin yaklaşık 80 ila 100 tane bireyle gerçek ilişki kurabildiğini ve alışverişte bulunabildiğini görüyorsunuz. İnsana geldiğinizde bu sayı yaklaşık 150 civarında. 150 kadar, bazısında bu 200 olabilir, bazısında 110 olabilir. Yaklaşık 150 civarında insanı gerçekten tanıyıp onlarla gerçek sosyal ilişkiler kurabiliyoruz. Bunun üstündeki sayılar bizim beyin kabuğumuzun kalınlığının kapasitesini aşıyor. Yani beynimizin yapısal kapasitesinin üstüne çıkıyor. Şimdi benim çocuklarım işte Facebook'ta diyelim işte 500'den az arkadaşı olanlara ezik falan diyorlar. Şimdi 500 kişi, 1000 kişi benim mesela sosyal medya hesaplarımda işte bir tanesinde 5000 kişi üzerinde bilmem 30.000 takipçi falan var. Ve bu insanlar bana diyorlar ki hocam beni hatırlıyor musun? Mümkün değil böyle bir şey. Çünkü 100-150'den fazla insanı benim beynim kaldıramaz. Yapısal olarak bu mümkün değil. Buradaki sanal ortam bize şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Bir kere o insanların hepsiyle içine girdiğimiz o hani çok az düzeydeki ilişkiyi gerçek sanıyor bizim beynimiz. Gerçek ilişkiden bunu ayırt edemiyor. Ve o kadar insanın bilgisini tutmaya çalışarak bir kere çok fazla yoruluyor. Artı o ilişkilerle gerçek hayattaki ilişkileri birbirine karıştırdığı için biraz önce sizin de zikrettiğiniz o boşanmalara falan kadar giden sanal bir yanlış seçenek
ilüzyonu oluşturuyor. İletişime de olumsuz etkileri
her şeye. Mesela elimizin altında cep telefonları olmaya başladıktan sonra sevdiklerimizle kesinlikle daha az görüşmeye başladık. Bu bütün dünyanın yaygın bir sorunu. Evet. Çünkü her an görüşebilir olmak görüşme fırsatını ertelemeye sebep oluyor. Bu insanın otomatik bir refleksi. Çünkü biraz bakınız hani anneyi babayı aramak, eşi dostu sırf onların iyiliği için yoklamak hani biraz zahmetli bir şeydir. Normal hayatınızın düzenini biraz değiştirmenizi gerektirir. Ama eskiden mesela sadece evinizden telefon edebilirken hatta daha eskiden gidip görmeniz gerektiğinde bunu ihmal etmiyordunuz. Çünkü
ama ihmal ayrıca bir hazzı, ayrıca bir mutluluğu vardı tabii ki var. Onun.
İhmal etmenin bedeli olduğu gibi o hazzı da kaybedeceksiniz.
Evet.
Ama şimdi o hazzı her an ulaşabilir ve her an erteleyebilirsiniz. Ve beyninizin otomatik tembel devreleri, hedonist devreleri diyelim. Diyor ki ya 10 dakika sonra ararsın, 10 gün sonra ararsın, 10 yıl sonra ararsın derken aa ölmüş diyorlar mesela o kişi için. Aa hiç arayamadım senelerdir. Halbuki en iyi arkadaşımdı. Bu sözleri çok duymaya başladık.
Evet.
Sosyal medya, şu andaki sosyal ağlar bize sanal bir ağ sağlıyor. Fakat beynimiz bu kadar büyük bir ağ hazır olmadığı için bununla başa çıkamıyor. Artı bunun manipülatif bir tarafı var. Ben bazen bunu sosyal ağlardan uyarı olarak yazdım da bana çok kızıyorlar. Ne yani hocam interneti mi yasaklayalım falan filan diye. Fakat beyninizi bildiğiniz zaman bu uyarı gerçekten çok ciddi. İnternete düşen herhangi bir haber ne olursa olsun, bir yiyeceğin faydasından zararından tutun işte bir terör olayına kadar aklınıza ne gelirse, manipülatif niyetlerle konulduğu takdirde müthiş bir manipüle etme gücüne sahip. Çünkü insanlar bugün okumadan paylaşma gibi bir refleks geliştirdiler. Çünkü artık tek tuşla her şeyi başka insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Manşetler okunuyor sadece. Detaylara kimse bakmıyor çünkü buna vaktimiz yok. Dakikada trilyonlarca bitlik veri akıyor çünkü gözlerimizden zihnimize. Bu kadar ayıracak vaktimiz yok. Ve bu dolaşılan veri şöyle bir algıya sebep oluyor. Bir arkadaşınız bir haber paylaştı. Bir şey gördünüz orada. Bir korkunç bir manşet gördünüz.
Evet.
Paylaşan kişinin bunu okuyup benimseyip arkasında durarak paylaştığını düşünüyorsunuz ve siz de aynı şekilde paylaşıp diğer insanlara aynı mesajı veriyorsunuz. Hiç kimsenin haberinin olmadığı bir şaya çok büyük bir mesaj olarak topluma yayılmış oluyor. Aslında kimse içeriğinden haberdar değil. Manşette nasıl bir manipülasyon varsa onu yaşıyorsunuz. Manipülasyonun altın çağında yaşıyoruz o yüzden.
Peki özellikle gençlerde, gelişmekte olan beyinlerde çok ciddi sıkıntılara yol açar herhalde değil
Bakın,
mi bu?
Bakın fabrika ayarıyla uyumlu olmayan böyle bir ortamın içine doğan çocuklarda fabrika ayarı dediğim hani o doğal ayarlarla uyumsuzluktan bahsediyorum. Tamamen farklı bir nöronal devre oluşturma durumu var. Bugün internetle büyüyen çocukların beyin bağlantılarının bizim gibi interneti sonradan görmüş insanlardan farklı olduğunu gösteren birçok çalışma var.
Nedir
Google beyni diye bir şey var. Hı. Şöyle anlatayım. Şimdi derslerde çok zorlanmaya başladık biz. Özellikle kitabi bilgiyi verirken. Çünkü öğrenciler haklı olarak diyorlar ki ya hocam bunlar her yerde yazıyor. Niye bunu derste ezberleyelim? Ben cep telefonundan baktığım zaman bunu bulabiliyorum. Evet. Gerçekten haklılar. Fakat işte bu Google illüzyonu dediğimiz bir illüzyon var. İnsanlar her bilgiye işte cep telefonlarından her aradıklarında ulaşabileceklerini bildikleri için kendilerini olduklarından daha zeki zannediyorlar. Ve insan zihninin temel çalışma sisteminden haberdar olmadığımız ve onu bir bilgisayar zannettiğimiz için bu iyi bir şeymiş gibi geliyor. Fakat biz büyük sorunları nasıl çözüyoruz? Bizim zihnimiz nasıl çalışıyor? Buna bakarsanız internetin zararını hemen anlarsınız. Biz diyelim gençlik dönemi boyunca, erişkinlik dönemine kadar hayatı öğreniriz, bir şeyler okuruz, dinleriz, sosyal etkileşimlerle bir sürü bilgi alırız. Sonra bizim zihnimizde bu diğer insanlardan benzersiz bir örüntüler yumağı oluşturur. Bir içsel dünya oluşur. Bu harmanladığımız, içselleştirdiğimiz, sindirdiğimiz bilgilerle bir iç dünya yaratırız ve bununla hayata çözümler üretmeye başlarız. Bunun için bunun yakıtı bilgidir. Bilgidir, görgüdür, tecrübedir, diğer insanlardan aldığımız şeylerdir. Şimdiye kadar bir arama motoruna danışma ihtiyacımız olmadığı için çok fazla şeyi içselleştirmek zorundaydık. Ve bu bizim iç dünyamızı çok zenginleştiriyordu. Bir örnek vereyim.
Kendine olan güveni de azaltıyordur.
Aynen öyle. Bir örnek vereyim. Kelime haznesi düşünme kapasitenizi belirliyor. Ve bugün bu korkunç derecede düşüyor. Özellikle SMS dili denen bir dil türedi biliyorsunuz. SLM, NBR falan gibi böyle kısaltmalarla yazışıyor insanlar. Düşünme yeteneğimizi dumura uğratacak kadar kelime haznemiz daralıyor.
Hı hı.
Halbuki önceden çoklu dil etkileşimleriyle vesaire daha fazla kelime haznesine sahiptik. Aynı şeyi yol bulma yöntemlerinden yemek yapma bildiğiniz yemek yapma yöntemlerine kadar genişletebilirsiniz. Bu beceriler azaldıkça beyninizin sorun çözebilme yeteneğini kaybediyorsunuz. Siz internette sadece sözel bilgiye ulaşabilirsiniz. Ama gerçek hayat, duygusal, sezgisel, doğal her türlü bilginin size akmasını sağlar. İnternette bunların hiçbiri yoktur. Ve maalesef bir sonraki nesil çok acı bir gerçek ama teknolojiyi ve medeniyeti etkileyecek büyük bir kriz durumunda hayatta kalamayacak. Doğada hayatta kalamayacak. Bir sonraki nesilden bahsediyorum. Şu andakiler gene şanslı bir şeyler görüyorlar. Ama özellikle gelişmiş batı ülkelerinde. Maalesef bizde de bir sonraki nesil dijital nesil olacak tamamen.
Yaşadıkları anı fark
Aynen
edemeyecekler.
Öyle. Aynen öyle.
Ki şimdiki gençlerde de görüyoruz onu. Dolmuşta, otobüste, durakta hatta yürürken bile. Dolayısıyla bir etraflarına bakıp çevrede ne oluyor, ne bitiyor o yaşadıkları anı fark etmiyorlar.
Mesela dün trafikte bir sürücü gördük. Çok yavaş ilerliyordu ve trafik bayağı bir tıkanıyordu. İnsanlar korna çalıyor. Sürücü farkında değil. Yanından geçerken baktık cep telefonunda şu hani bir çizgi film karakteri avlama oyunu var şimdi. Çok
evet,
meşhur.
Evet, evet. Çok meşhur.
Onu oynuyor şu anda. Ve direksiyonda onu oynayacak kadar kendinden geçmiş. Bunun beyinsel devresini bildiğinizde çok anlaşılır bir şey. Beyin için oyun çok büyük bir ödül. Ta ilkel zamanlarda gezip yiyecek bulma refleksimizden kaynaklanıyor. gezerek bir şey bulmak bizim beynimiz için çok büyük ödül olduğundan bütün dünyaya dağıldık insan türü olarak. Aynı devreyi bugün oyun üreticileri suistimal edebiliyorlar bakın. Ve bir cep telefonuyla hayat belki o gün çok önemli bir iş görüşmesine gidiyor. Belki bir bakın toplantılarını iptal edenler var oyun oynamak için. Hatta benim bir akrabam, kendisi dinliyorsa selamlarımı gönderiyorum. Oyunu bırakamadığı için doktora yeterliğine giremedi ve doktoradan atıldı.
Ay şaka gibi.
Oyunu bırakamadığı için. Ya o oyunu kapatıp daha sonra devam edebilirdi.
Peki bu bağımlılığın nedeni ne acaba?
Çok basit. Beynimizin bir ödül sistemi var. Hayatta kalmamız için bize verilmiştir bu ödül sistemi. Hoşumuza giden bir şey yaptığında onu bir daha yapmak isteriz. O yüzden mesela yemek yeriz. Acıktığımızda beyin der ki geçen acıktığında şöyle bir şey yapmıştın. Hadi onu gene yapalım. Mutlu olalım diye.
Ama bu
bir
acıktığında.
Evet. Yani acıktığınızda üremeniz gerektiğinde rahatsız olduğunuzda yani biyolojik olarak size faydası
ama
olacak.
Ama bu bağımlılık öyle bir şey değil.
İşte onu söyleyeceğim yani, şimdi. Evet. Nasıl sağlıyor bu bunu? Dopamin diye bir madde var beynimizde. Hoşumuza giden şeyleri yaptığımız zaman miktarı artan bir madde biliyoruz. Ve bu da bize şu sinyali veriyor. Hadi bunu bir daha yap. Şimdi diyelim bilgisayar oyunu da olabilir. Aklınıza gelen işte kumar, efendim işte sigara, alkol ne istiyorsanız her türlü bağımlılıkta şöyle bir şey var. Dopamin sistemini dışarıdan doğal olmayan yollarla uyaran yollar keşfetmişiz biz. Mesela alkol bunu yapar, sigara bunu yapar, kumar bunu yapar, kazanç dopamin salgılatır kumarda mesela. Oyunlar bunu yapar. Oyunlarda oynadıysanız eğer yakın dönem oyunlarda böyle havalarda paralar uçuşur, renkler patlar, böyle hoşunuza giden bir şeyler vardır o ekranda. Bunlar ufak ufak dopamin salgılanmasına sebep olur beyninizde. Farelerde yaptığımız deneylerde biz mesela dışarıdan fareye dopamin salgılatan bir elektrik verdiğimizde hayvanın yemeden içmeden kesildiğini ve sürekli onunla meşgul olduğunu görürüz. Açlıktan ölene kadar onu yapar. Çünkü dopamin sistemi hayatımızı sürdürmeyi sağlar ama biz bunu suistimal edebilirsek.
Peki onu törpüleyemez miyiz acaba?
İşte çok kolay bir yolu var. O telefonu kapatıp şuraya koyacağız. O televizyonu kapatacağız. Bu kadar.
Evet.
Bu da çok büyük irade istiyor. Mesela evet. Gençler bunu yapamıyorlar.
Evet, mümkün değil.
Anne babalara çok büyük sorumluluk düşüyor. Yasaklamakla hiçbir şey elde edemezler. Alternatif üretmeleri gerekiyor. Ve bakınız bir arkadaşımın anısıdır. Çocuklarını cep telefonundan uzak tutmak için bahçeye salıncak kuruyor. İşte bir küçüklüğünde hep salıncağı çok sevdiği için. Çocuklar önce onunla hiç ilgilenmiyorlar bütün çabalarına rağmen. Sonra pes edip bir kenara oturuyor arkadaş, yapacak bir şey yok. Çocuklar bir süre sonra salıncağı keşfediyorlar. Ve 15 günlük tatil boyunca kimse cep telefonlarını ele sürmüyor. Çünkü salıncak çok daha zevkli. Ve gerçekten çocukların bunu keşfetmesini sağlamak gerek. Doğada salıncak, efendim işte bir şeyler aramak, bulmak, bitki koleksiyonculuğu, balık avlamak.
Benim de siz öyle anlatırken gözümün önünde şu canlandı. Cep telefonlarıyla salıncakta çocuklar gördüm.
O da olabilir tabii. Bakınız. Gerçek dünyadaki eğlence tek duyumuza hitap etmez. Bütün duyularımıza hitap eder ve bir deneyimdir. Bir salıncak yüzünüze rüzgar değer, hareket sisteminiz etkilenir, bağırış çağırış olur, her şey. Ama cep telefonlarında sadece işitsel görsel bir dünya var ve çok dar bir eğlence alanı aslında. Tekrar gerçek dünyayla çocuklarımızı tanıştıralım çok geç olmadan. Çünkü beynimiz buna kurgulu. Yani aksi takdirde bu sosyal medya, bu internet ortamı bizi daha yükseğe taşıması gerekirken maalesef medeniyetimizi bitiren bir noktaya getirebilir.
Evet. Zaten şu anda gelişmiş ülkeler mudur? Bu kadar
çok zararı var. Gelişmiş ülkeler şu anda ciddi bununla ilgili önlem alıyorlar bakın. Bu bir söylence gibi geziyor ama doğru. Silikon Vadisi'nde büyük şirketleri olan bilgisayar yazılımcıları, üreticileri çocuklarını sıfır teknolojili okullarda okutuyorlar. En fazla teknolojik alet abaküs, o Çinlerin işte sayı hesaplama sistemleri. Çünkü erken yaşta çocuğun eline bir tablet verdiğinizde bütün dünyasını iki boyutlu bir ekrana indirgemiş oluyorsunuz. Ve internette görmüşsünüzdür. Normal bir dergi veriyorlar çocuğun önüne. Çocuk derginin üzerine iki parmağıyla büyütme hareketi yapıyor. Büyümeyince de dergiyi atıyor. Lanet olsun bu bozuk diye. Artık böyle bir dünyaya maalesef evet. Hazırlanıyorlar. Bu riskli. Ve bu riskin herkes farkında. Biz değil. Çünkü biz teknoloji üretmiyoruz, tüketiyoruz maalesef. Ürettikçe bu tehlikelerin farkına varmaya başlayacağız inşallah. Buna önlem de alacağız. Benim en fazla uğraştığım konulardan biri de bu, o yüzden. Çünkü gelecek nesilleri tehdit ediyor.
Evet, gerçekten öyle. Unutkanlık da payı nedir acaba?
Çok fazla. Şimdi biz eskiden hani dijital falan hafızamız olmadan bir sürü şey ezberlemek zorundayız. Hatta çok ilginç, Eflatun, işte Platon, yazı konusunda aynı şeyi söylüyor. Yani insan aklının melekelerini köreltecek kağıda bir şeyler not almak diye. Mesela o ona kızmış ama bugün daha ileri düzeydeyiz. Mesela adres öğrenemiyor kimse. Niye? Artık konum paylaşabiliyoruz. Bir şeyleri sesle kaydedip hemen not alıyoruz. Ve aklımıza hiçbir şey tutmamız gerekmiyor. Aklımız bilinçli zihnimiz ya da hafızamız bizim doldurduğumuz şeylerle meşgul olmadığında korku, anksiyete, gerginlik ve manipülasyona son derece açıkta bir hale geliyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü içeride meşgul olacağı bir şey yok. Dışarıdan gelen bütün etkileri açık. Ne doldurursanız onu alıyor. Ve bugün şiir ezberleyen çok azaldı. Beğendiği kitapların bölümlerini ezberleyen insanlar neredeyse yok denecek kadar az. Fakat çok yakın bir geçmişte bunlar adetti. İnsanlar mesela edebiyat derslerinde ezberlerdik. Bugün öğrencilere büyük bir zul geliyor. Öğretmenler bunun sebebini anlatamıyorlar. Ben o yüzden okul okul gezip anlatıyorum. Mesela veliler itiraz ediyorlar ezber yaptırmaya, şiir ezberletmeye. Ben büyük bir dehşet içinde kalıyorum. Çünkü şiir ezberlemek demek beynimizin çok üst düzey bir faaliyetini gerektirir. Sadece kelime ezberlemek değildir o. Bir duygu, bir ses örüntüsü, efendim o bir tarihsel bir nasıl diyelim tecrübe. Hı hı. Şiirlerle çok şey aktarılır. Maalesef bunları kaybediyoruz. Mesela ezber şu anda en büyük efendim öcüymüş gibi gösteriliyor. Ezber yapması gereken bir zaman var bizde. Özellikle erken yaşlar. Orada depoyu güzel doldurursak ileride çok uzun miller, çok uzun kilometreler gidebileceğiz. Ama maalesef bugün lütfen herkes bir düşünsün. Herkes bizi dinleyen. Fişler çekildi. O distopik dizilerde olduğu gibi. Enerji bitti. Şarj edemiyorsunuz artık. Bir hafta sonra bu medeniyet ne hale gelir bir düşünün. Apartmanlarda, sürekli dijital kontrollü yerlerde yaşayanların hayatta kalması neredeyse mümkün değil. Kanalizasyon sistemleriniz bile çalışmayacak. Marketleriniz olmayacak. Ne yapacaksınız? Kendi besinizi yetiştirebilecek misiniz ya da yiyecek bir şey bulabilecek misiniz? Hı-hı. Bu kadar kötü bir durumdayız aslında.
Evet. Ve evet. Allah gerçekten korusun, vahim. Şimdi siz böyle Allah anlatırken korusun, gözümün büyük önünde krizde,
bakın dehşetli bir şeyler olabilir. Yani insanlar hayatta kalamayabilir. Hı-hı. Eski oturduğumuz sitede bir gün hani söylemesi ayıp kanalizasyon tıkanmış. Ve işte orada geldiler kanalizasyonu açtılar. Benim çocuklarım ve komşularımız aşağıda. Onu gördüler ilk defa. Dediler ki bu ne iğrenç bir şey. Dedim sizden geliyor bunu görmüyorsunuz. İşte siz sanıyorsunuz ki o düğmeye basınca lavabonun musluğunu kapatınca bunlar cennete gidiyor. Öyle bir şey yok. Evet. Bunlar altımızda. Bunlar da bunun farkında değiliz. Bunun gibi bir körlük içerisindeyiz. Hı-hı. Biraz da ayılmamız gerek diye düşünüyorum.
Evet kesinlikle bir an önce ayılmamız evet, gerekiyor hatta. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bu hafta da bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Sinan Canan, En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi yine bizlerle çok önemli, değerli bilgileri paylaştı. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, bugünlük de bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba diyeceğiz sizlere.
Tenden kurşun geçer de geçmeyen bir sevdan var. Unutma her erkeği diz çöktüren bir kadın var. Olmazsa olmazımsın, gözyaşım yaralarımsın. Senden başka kimim var? Dünya yıkılsa üzerime, son sözüm yine iki kelime. Otur kalbimin üzerine, öyle kal aşkım. Dünya yıkılsa üzerime, son sözüm yine iki kelime. Otur kalbimin üzerine, öyle kal aşkım. Tenden kurşun geçer de geçmeyen bir sevdan var. Unutma her erkeği diz çöktüren bir kadın var. Olmazsa olmazımsın, gözyaşım yaralarımsın. Senden başka kimim var? Verdim gitmem bir yere, taş olup kırılsam bin kere. Otur kalbimin üzerine, öyle kal aşkım. Yemin verdim gitmem bir yere, taş olup kırılsam bin kere. Otur kalbimin üzerine, öyle kal aşkım. Tenden kurşun geçer de geçmeyen bir sevdan var. Unutma her erkeği, diz çöktüren bir kadın var. Olmazsa olmazımsın, gözyaşım yaralarımsın. Senden başka kimim var? Tenden kurşun...